Ayrım 32, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 282. Osman kardeşlerin İrlandalısı Paul Glynn, Bebe Osman'dan aldığı talimata uygun olarak Amsterdam merkez garından çıktı ve Van Gelder otelini bulmak üzere Damrak boyunca yürümeye başladı. Kaldırım çoğu bavulu sırtında seyahat eden gençlerden oluşan turistler de kaynıyordu. Geniş bulvarın öte yanında sahiplerinin kuzeyin Venedik'inde bir saatlik kanal gezisini bir karnaval havasına soktukları tekneler demirlemişti. Marco Polo Pizzeria'yı, Çin-Hint lokantasını, dünyanın her yerine en ucuz bileti satan Malibu Seyahat Acentesi'ne, daha sonra çağlar boyunca seks müzesine ve onun yanındaki işkence müzesini geçti. Hiç olmazsa diye düşündü Glynn, malı beklerken oyalanması gerekecekse yapacak bir şeyi olurdu. Sonunda Yeni Asya Seyahat Acentesi'nin bir üst katında 34 numarada oteli buldu. Otel sahibi banyolu 15 odasından birini kahvaltı dahil 50 florine verdi. Tanrı'ya şükür ki yanında etkilemem gereken bir kadın yok diye düşündü. Bu çöplüğün bir avantajı vardı gerçi. Dünyanın her yerindeki narkotik görevlileri gibi Hollanda narkotik görevlileri de uyuşturucu işindekilerin lordlar gibi yaşadıklarını sanırdı. Burası onun gibi tipleri arayacakları en sonuncu yerdi. Glynn odasına çıktı ve Bebe Osman'ın kendisine vermiş olduğu çağrı numarasını aradı. Cevap geldiğinde oda numarasını tuşladı ve biraz kestirmek üzere yatağa uzandı. Çağrı cihazı 36 Papa Fairbank adresindeki Türk Tax ofisinde bulunan Abdullah Osman'ın belinde sallanıyordu. Çalan cihaza bakarak ellerini çaresizlikle havaya kaldırdı. İşi başından aşkındı. Batı Avrupa kaliteli Türk eroinine doyamıyordu. İstanbul'daki kardeşlerinin gönderdiği partiler gelir gelmez bitiyor, hemen yenileri sipariş ediliyordu. İnsanlar nereden bilsin, herkes uyuşturucu kaçakçılarının kolay bir hayat yaşadıklarını sanır. Haftada bir satış yaparak kazandıklarıyla para içinde yüzüp geri kalan zamanlarını rahat ve lüks içinde geçirdiklerini düşünürdü. Halbuki gerçek hiç öyle değildi. Hayatları sürekli stres, sinir, endişe ve gerginlik içinde geçiyordu. Ağzına doktorunun ülseri için verdiği anti asit hapından bir tane daha attı. Bütün bunlar sinir sistemini mahvediyordu. Londra'ya, BB'ye 100 paket malı götürecek olan iki seks gösterisiz dansçısının hazırlıklarıyla meşguldü. Küçük kardeşi malı İngiltere'ye olabilecek en kısa zamanda göndermenin ne kadar önemli olduğunu Budapeşte dönüşü Amsterdam'dan geçerken izah etmişti. Bazıları bunun çok kolay olduğunu sanabilirdi ama hiç de öyle değildi. Bebe ile beraber malları kraliçenin gümrük memurlarından kaçırmanın iyi bir yolunu bulmuşlardı. Tabii ki işin kolay kısmı Bebe'deydi. Londra'da dürüst hikmet adında bir kullanılmış araba satıcısına gidip peşin para 500 pound'a bir araba alıyordu. Satın alırken hiçbir kimlik göstermek zorunda değildi. Dürüst hikmet arabanın evraklarını hala eski sahibi adına kayıtlı olarak verirdi. BB'nin daha sonra taşıt tescil memurluğunu haberdar edip arabayı kendi üstüne geçirmesi gerekirdi. Ama tabii ki bunu yapmazdı. Arabayı bir yere park edip Abdullah'tan malların gelmesini beklerdi. Amsterdam'daki Abdullah şu Belçikalı dansçılar gibi katırları bulmak ve yükü Londra'ya geçirmekle yükümlüydü. Bunları bulan kendisi değildi tabii, bu çok riskli olurdu. Kırmızı ışık bölgesi vitrinlerinde iş yapan üç kızı pazarlayan bir Hollandalıyı yem olarak kullanıyordu. Yem yük başına 10 bin dolar, katırlarda yarısı yola çıkarken diğer yarısı mal teslim edildikten sonra olmak üzere 40 bin dolar alırlardı. Aynı katırı asla iki defa kullanmazdı ve hiçbirinin yüzünü görmesine izin vermezdi. Tabii ki en ideal katırlar emekli öğretmenlerden olurdu. İngiliz gümrük memurlarının yüzüne dahi bakmayacakları tatlı ve sevimli ihtiyarlar. Abdullah'ın yeni yeni yaşadığı yer Var Moestrat kırmızı ışık bölgesinde oturuyor ve aynı yerde çalışıyordu. Buradan çıkan katırlar tatlı ihtiyar hanımlar değil, seks gösterisi yapan dansçılar, fahişeler, onları pazarlayanlar ve uyuşturucu müptelaları olurdu. Katır veya katırlar yola çıkmaya hazır olduğunda yem onların arabasını birkaç saatliğine ödünç alır, çantalara bölünmüş malı bagaja yüklerdi. Sonra katırın eline bir bilet ve telefon numarası verilir, daha önceden yerinin ayrılmış olduğu Kale Dover arabalı vapuruna gönderilirdi. Hepsi bu kadar. Bir şeyler ters giderse polisin izini bulamayacağı klonlanmış bir cep telefonu numarası dışında üzerlerinde ne bir isim ne de bir adres bulunurdu. Dansçılar gibi katırların bilmediği şey bir gölgenin daha önce hiç görmedikleri birinin vapurda onlarla beraber Dover'a kadar gittiğiydi. Gölgenin görevi katırların gümrükten sorunsuz geçtiğinden emin olmaktı. Emin olunca Londra'da BB'yi arayarak her şeyin yolunda olduğunu bildirirdi. BB ancak bundan sonra klonlanmış cep telefonunu çıkarır ve katırlara dürüst hikmetten aldığı arabanın plaka numarası, tarifi ve teslimat yeri için randevu verirdi. Londra'ya bağlanan otoyollardan birinde sürücülerin benzin almak veya bazı ihtiyaçlarını gidermek için durduğu servis istasyonlarını kullanırdı. Katırlara anahtarın egzoz borusunda olduğunu söylerdi. Anahtarı al, malı bagaja yerleştir, anahtarı geriye eski yerine koy ve sıvış şeklinde talimat verirdi. Arabayı servis istasyonuna kadar bebe getirir, park eder, cam kenarında bir masa gibi güvenli bir mesafeden transferi izleyerek etrafta polis gözetimi olmadığından emin olurdu. Katırların işe başlamadan önce yaptığı gibi şu anda dansçılar Abdullah'ın yemini bir sürü soruyla deli ediyorlardı. Ya gümrük malı bulursa? O zaman ne yaparlardı? İstediklerini yaparlar diye bağırdı Abdullah. En az 10 yıllarını İngiltere'de hapiste geçirirlerdi. Kendilerine niye para verdiklerini sanıyorlardı? Bu iki geri zekalının Abdullah'ın zaten gergin sinirlerini mahvettiği yetmiyormuş gibi Rotterdam'daki en iyi iki müşterisi de acilen mal istiyordu. Bunlardan biri Abdullah'ın görünmez Türk adını verdiği, bakkaldan çok uyuşturucu satıcısı olan Spangen adlı fakir bir semti Surinamlı ve Faslı sokak satıcılarından oluşan çetesini idare ediyordu. Diğeri de Abdullah'ın Frenchy dediği, müşterilerinin çoğu Hollanda'ya bol ve ucuz eroin için gelen Fransız satıcılardan biriydi. Bu trafik uyuşturucu işinde narkoturizm diye adlandırılan yeni bir olgu yaratmıştı. Bu iki ayrı düzeyde işliyordu. İlki Amsterdam ve Rotterdam'ın kırmızı ışık bölgelerinden nispeten düşük bir düzeyde cereyan ediyordu. Amsterdam polisinin hesabına göre bölgede 4000-5000 irili ufaklı sokak satıcısı bulunuyordu. Bunlar eroini yarım gramlık paketler halinde bölgedeki İngiliz, Alman, Fransız, İspanyol ve Belçikalı kullanıcılara 25 florin karşılığında satıyordu. Kullanıcıların kimi bağımlı, kimi halen bağımlı olma yolunda, kimi de Paris, Berlin veya Barcelona'da ödeyeceğinin 1/3 veya 1/4 fiyatına uyuşturucu bulmak için Amsterdam'a akan tiplerdi. Ancak Abdullah'ın Osman kabilesine kolay kazandırdığı paralar gibi gerçek narkotizm daha çok Rotterdam, Arnhem ve Maastricht'ten idare ediliyor ve daha üst düzeyde cereyan ediyordu. Bu trafik daha çok 1 kilo ve daha fazla miktarlarda eroin paketlerinden oluşurdu. Abdullah paketleri Frenchy'ye kilosu 15.000 dolara veya daha pahalıya satıyordu. Frenchy'nin çoğu müşterisi Paris, Lille, Calais veya Lyon'dan arabayla gelip satın aldıkları miktara bağlı olarak 25.000, 20 veya 28.000 dolar ödüyor, sonra uyuşturucu arabalarında olduğu halde geri dönüyorlardı. Schengen anlaşması altında Fransa, Belçika ve Hollanda arasında sınır kontrollerinin çok azalmış olması işlerine yarıyordu. Paris'te 1 veya 0.5 gramlık paketlere ayrılan uyuşturucu, bu ışıklar şehrinin bulvarlarında satıcısına 100.000 dolara varan kazançlar sağlıyordu. Trenle gelen Fransız alıcılar da vardı. Alıcı genellikle kadın bir bağımlıyla gelir, onu bedava uyuşturucu temin etmek için kullanırdı. Frenchy alıcı kadının her bir bacağına yarımşar kilo uyuşturucu yapıştırıp kabarık bir etek giydirirdi. Dönüş treninde alıcı katırından birkaç koltuk uzakta oturup ona göz kulak olurdu. Çok nadiren de olsa herhangi bir gümrük kontrolünde kadın yakalanırsa ortalıktan toz olurdu. Abdullah Osman bir anti-asit hapı daha aldı. 48 saat içinde Frenchy'ye uyuşturucu bulması, yemine seks kulübündeki korkak geri zekalıları sakinleştirmek için yardımcı olması, Amsterdam'daki satıcılarına hizmet vermesi gerekiyordu. Zaten bir kişi için biraz fazla bir yüktü, şimdi de İrlandalı ile uğraşması gerekiyordu. Şehre inip yolun karşısındaki bir telefon kulübesinden Van Gelder'i aradı. Glee'nin odası cevap verince kiminle görüşüyorum diye sordu. Paul. Pekala, ben Halis. Müşterilere asla Abdullah adını vermezdi. Dinle, otelin yanında Hooters diye bir kafe var. Tam yarım saat sonra oraya git, masaya otur ve kendine bir kahve ısmarla. Böylece orada görüşürüz. Abdullah kafede yarım saat oturup herhangi bir polis gözetimi olup olmadığını kontrol edecek kadar zaman kazanmış oluyordu. Kardeşinin verdiği tariften İrlandalıyı otelden çıkarken hemen tanıdı. Abdullah'ın gördüğü kadarıyla temizdi. 5 dakika bekledikten sonra adama yaklaştı. İrlandalı kahvesini içerken yan masada rahat rahat uyuşturucusunu tüttürerek kulaklarındaki Walkman'in ritmine tempo tutan Hollandalı kızı seyrediyordu. Paul dedi Abdullah, biraz yürüyelim. Gara doğru yürüyerek yolun karşısındaki Het Ige kanalının yanındaki 24 saat açık olan Amsterdam Merkez Otoparkı'na gittiler. Yarın sabah tam saat 10'da buraya gir. Birinci kata inip park et. Anahtarı egzoz borusuna koy. Sonra dışarı çıkıp şuradaki kafeye gir. Abdullah kapısında Amsterdam'ın en eski pub'ı tabelası olan Cafe Carper Schoeck'i gösterdi. Bir kahve veya bira iç yahut elmalı tart ısmarla. 45 dakika oyalandıktan sonra arabaya dön. Uyuşturucu bagaja yerleştirilmiş olacak, sen de yola koyulursun. Ya bir sorun çıkarsa? Olmaz. Çağrı numaram sende var. Abdullah elini uzattı. Seninle çalışmak zevkti İrlandalı. Arkasını dönüp gitti. Müşteriyle özel ilişki kurmayı sevmezdi. Birinin bu adama yakınlık göstermesi lazımsa Londra'daki bebe yapsın bu işi. Jimmy Shea'yle yaptığı görüşmenin ertesi günü Shannon Uluslararası Havaalanı serbest bölgesindeki EG ve G satıcısının masasında Herr Steiner'den gelen bir uçak kargo paketi bekliyordu. Şey şevkle paketi yırttı. Paketin içinde Steiner'in 75HY53 Tritron ve 12KN22 ve Critron siparişinin teyidi, 62.500 dolarlık bir banka çeki ve Critronlar için gereken Amerikan hükümeti ihracat belgesi için Steiner tarafından imzalanmış ve Lazer Teknik şirket mührünü taşıyan 2 adet form vardı. Şey iki beyandan ilkini aldı. EG ve G'nin her müstakbel Critron alıcısına hitaben hazırladığı standart mektup formundaydı. Mektup sizin de bildiğiniz gibi diye başlıyor. Critronların uluslararası alım satımı nükleer silah üretimini sınırlayan kanunlara tabidir. Bundan dolayı tüm müşterilerimizden bu maddenin nihai tüketicisi konumunda oldukları konusunda bir teminat almak zorundayız. Critronlar ekli listede nükleer güvenlik konvansiyonuna taraf olan ülkelere serbest olarak gönderilebilir. Ancak bunların dışındaki ülkelere ihracat edilmeleri Amerika Ticaret Bakanlığı'nın ve Almanya'daki dengi yetkili kurumun onayına bağlıdır diye bitiyordu. Steiner belgeyi imzalayarak bu şartları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiş oluyordu. İkinci belge Steiner'den EG ve G'ye Lazer Teknik antetli kağıda yazılmış bir mektuptu. Mektupta bu kritronların nihai olarak yüz cerrahisi prosedürlerinde kullanılacak yüksek enerjili kısa atımlı bir lazer geliştirmek amacıyla kullanılacağını, ayrıca bu kritronların son yerinin Almanya olduğunu bildiririz deniyordu. İkisini de dikkatle inceledikten sonra bildirilerde bir sorun yok diye düşündü Şey. Yine de bu kritron işini tam olarak anlamamıştı. EG ve G'nin Shannon ofisinde çalıştığı yıllarda bir defada 5 kritrondan fazlasını satmamıştı. Bunlar da Avrupa'da çalışan Amerikan şirketlerince nükleer olmayan şarjların detone edilmesi için patlayıcı amacıyla kullanılıyordu. Paketi arkadaşı Greg Hickey'e götürdü. Steiner'in siparişini daha önce konuşmuşlardı. Hickey formları inceledi. Evet dedi, çeyrek milyon dolar, bu ciddi bir iş. Kağıtların hepsi tamam değil mi? İstediği kritronları ne yapacağı konusunda izahatı bana geçerli bir nihai tüketim amacı gibi gözüküyor. Yine de... Kaşlarını çattı, biliyor musun? Johannes'i arayalım. Johannes Schmidt, Münih Lazer Biennale'nin organizatörlerinden biriydi. Lazer endüstrisi çok kapalı bir dünyadan oluşurdu ve aşağı yukarı herkes birbirini bilirdi. Schmidt ise herkes hakkında her şeyi bilirdi. 15 dakika sonra Hickey Şey'in masasına yaklaştı. Steiner'in hikayesi farklı değil dedi. Johannes'in dediğine göre mali destek bulmuş. Yeni bir icadın peşinde. Yeni siparişi Salem'e geçebilir miyiz? Evet, yapacak başka bir şey yok herhalde dedi Hickey. Belki Paul Aspen'in dikkatine göndermeliyiz. Sipariş yerine getirilmeden önce bir incelesin. Allah'a şükür bugün cuma diye söylendi Paul Aspen. EGVG'nin Salem'deki imalat tesisindeki masasında kendisini bekleyen kırtasiye işlerinin başına oturdu. Şükredecek ne vardı? Boston Logan Havaalanı'ndaki meteorologlar hafta sonunda 4 santimlik kar müjdeliyorlardı. En küçük çocuğu Jenny kabakulak olmuştu ve Boston Celtics'in NBA playofflarını kaçırmasına bir yenilgi kalmıştı. Kağıt yığınını önüne çekerken sekreteri Angela'dan sabah kahvesini istedi. Bu sabahki duble olsun lütfen. Yorumunu veya eylemini bekleyen notlardan ilki Shannon'dan geliyordu. Normal satış kanallarından gideceklerine ne diye onun dikkatine yollamıştı ki? Bunun cevabını bulmak 3 dakikalık bir hızlı okuma sonucunda oldu. Angela diye seslendi, kahveyi unut. Enerji kısmından Leigh Stein'i bağla. Acil olduğunu söyle. Stein'e yaptığı uyarıya hükümetin bu kadar çabuk tepki vermesine Aspen bile şaşırmıştı. Ciddi bir şey olduğu kesindi. Stein'e yaptığı telefon görüşmesinin üzerinden 10 dakika bile geçmeden kendisini kritronlar konusunda görmeye gelen Duffy Londra'dan arıyordu. Doktor Stein'e ulaştırdığımız bilgi için size teşekkür etmek istiyorum dedi Duffy. Bu hat emniyetli olmadığı için detaylara girmek istemiyorum ama bir şeyden emin olmak istiyorum. Siparişi veren şirket adı Lazer Teknik, Almanya'da, Hamburg'da değil mi? Aspen önündeki kağıtları kontrol etti. Şirket adı doğru ama yeri Pinneberg. Sanırım Hamburg'un hemen kuzeyi oluyor. Harika. Bana bir iyilik yapıp bu siparişi ben sizi arayana kadar tutar mısınız? Atlantik'in öbür yakasında Jim Duffy güvenli bir hattan CIA'nın Bonn istasyonunu aradı. Hiç olmasa bu durum eylemlerini Alman istihbaratıyla koordine etmesini gerektiren hassas protokol sorunları çıkarmıyordu. Dinle dedi istasyon şefine, Hamburg'da görevli bir adamımız var mı? Dalga mı geçiyorsun? Kongrenin bütçemizi makasladığından haberin yok mu? Boş ver, konsolosluğa git. Pinneberg'deki ticaret sicil dairesine bir memur gönderip Lazer Teknik adındaki şirketin sahipleri hakkında bulabildiği her detayı getirmesini iste. Bu sana ne zaman lazım? Yarım saat önce lazımdı. Ay Allah Jim, konsolos bunu duyunca çok bozulacak. Bozulsun, gerekirse kendisinin bizzat gitmesini de söyleyebilirsin. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Bira baronu arkadaşlarıyla hangi önemli toplantısı varsa unutsun. Ulan Batur'da bir konsolosluk aramaya niyeti yoksa tabii. Duffy'nin ses tonu durumun acilliğini anlatmaya yetmişti. İstasyon şefinin telefonu bir saat içinde geldi. Lazer Teknik şirketinin %50'si kurucu olan Steiner adlı Alman'ın üstüne, geri kalan %50'yi Liechtenstein'daki Vaduz paravan şirketlerinden birine satmış, adı TW Holdings. Tamam diye bağırdı Duffy. TW Holdings, NSA'nin deşifre ettiği metinde adı geçen şirketti bu. İranlı Nemes ise profesöre ait olan şirket. Teşekkürler dostum, bir madalyayı hak ettin. Bir saniye içinde kapıdan çıkmış Büyükelçilik Seyahat Bürosu'na doğru yürüyordu. Bizim patron bugün beni ve Flay'ini Concorde'la eve uçurtmaktan çok mutlu olacak diye kıs kıs güldü. 32. ayrımın sonu. Sayfa 290.